Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Şimdi hocam bu hafta çok güzel bir konu. Tabii her peygamber bir konuda daha çok öne çıkmış. Peygamberlerin hayatının her veçhesi bizim için örnektir. Onlar masumdur. Yani büyük günah işlemezler.
Evet.
Allah onları özel yarattığı için bize özel gönderiyor. Üsve-i hasene olsun diye. Yalnız her peygamberde bariz bir vasıf var. Şimdi Yakup Aleyhisselam deyince aklımıza hemen Sabr-ı Cemil geliyor. Sabr-ı Cemil ayette geçiyor. Fesabrun Cemil diyor. Bana layık olan güzel bir sabırdır. Şimdi geçen hafta anlatmıştık. Yusuf'u kuyuya attılar. Zavallı Yusufçuk kuyuda. Gömleğini çıkarıp götürdüler ağlayarak. Dediler ki baba kardeşimizi kurt yedi.
Evet.
Baba hemen anladı tabii. Çünkü oğlanlar zeki zannediyorlar kendilerini ama babaları da yani öyle bir peygamber neticede. Ya dedi ama insaflı kurtmuş. Yusuf'u yemiş gömleğe dokunmamış.
Evet.
Şimdi hocam buradan şöyle siz de gençlerle uğraşıyorsunuz. Allah-u Teala bir aile içindeki bu kadar detayı niye anlatıyor? Bugün ben de işte 5 oğlan sahibiyim. Sizin de evlatlarınız var. 5 miydi hocam?
5 erkek.
Eyvah
evet.
Berabere kalmışız. Şimdi zaman zaman ev içinde çocuklar babayı kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle bu kompütürü internet kullanımında.
Evet.
Hiç başınıza böyle şey geldi mi?
Hocam bebekler daha böyle ilk aylardan itibaren insan anne babalarından taktikleri ve stratejileri öğreniyorlar.
Bizim evde eski kompütür vardı. Şimdi ders çalıştığı zaman çocuk kompütürün fanı az çalışıyor ama oyunlar daha çok enerji istediği için fan acayip böyle çalışıyor. Çocuk baba ders çalışıyorum diyor mesela ama oyun da oynuyor. Anlıyorum ben hemen fandan. Şimdi yani sanki Yüce Rabbimiz aile içinde böyle entrikalar olabilir. Hemen hüküm vermeyin. Sabırlı olun. Aynı karar vermeyin gibi anladım ben bu Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a yaptıkları o tuzaklardan ve efendim hilelerden.
Evet yani Kur'an'da hocam Hazreti Adem'in iki oğlu arasındaki çekişme yani insan türü arasındaki o haset olayı insan ilişkilerinde
evet.
Çok belirleyici bir etken. O nedenle ay da sonuçta insanın yurdu. Yani dolayısıyla o yurtta nasıl beslendiği, nasıl yaşadığı çok şeyi belirliyor.
Bir de yani %100 güvenmeyeceğiz yani. Bir şey ihtiyat payı bırakacağız ki.
Sonuçta insan olduğunu kabul etmek gerekiyor yani. Hmm. Şimdi burada benim taksitli güven teorim var hocam.
Çok güzel hocam ben de merak ediyorum. Taksitli güven teorisi.
Evet. Şimdi mesela diyelim ki bazıları der ki ben arkadaş güven ilişkisi kurarım. Yeni tanışmış birisiyle. Hmm. Biri de der ki ben hiç güvenmem tanımadığıma. Hmm. Peki yani tam güveniyorsun o kadar büyük bir kredi açmışsın. Peki bu güvenin boşa çıkarsa ne olacak? Öbür tarafta peki hiç güven duymam diyorsun. Peki güvenilir bir insanı kazanma şansını yitiriyorsun.
Arkadaşlık da kuramazsın bu sefer.
Evet. Ne olmalı? Ben taksitli güven dediğim şu. Diyelim ki prensip olarak güven duyuyorum ama bu güveni taksit veriyorum. Diyelim ki bana zarar vermeyecek %10'luk. Atıyorum mesela borç istiyor benden. Benim kaldırabileceğim, geri dönme işine katlanabileceğim bir borç miktarı ne? O benden diyelim ki 10 bin talep ediyor. Benim kaldırabileceğim geriye dönüşsüz olan 1000. 1000'i veririm. Sonra bunun karşılığı çıktı. O zaman %20, %30. Tabii böyle matematiksel ilerlemez ama hani böyle. Bir de sonuçta insan başkalaşabilen bir canlıdır. Tek tür değildir. Yani tek evet. Çizgisi yoktur. İnişleri, çıkışları, dalgalanmaları, gergitleri, karmaşaları. Kendi iç dünyasında.
Hele sizin bölgede zatılıcı eksik olmuyor
yani,
canlı ya.
Evet.
O mübarek Trabzon bölgesinde.
evet. Doğu Karadeniz genel olarak öyle yani. Mesela bir iç Anadolu'nun dinginliği, bir Ege ve Akdeniz'in rahatlığı bizde genişliği bizde yoktur yani. Biz dağlandım deriz yani.
Coğrafyanın etkisi, havanın etkisi.
Her şey birleşiyor yani bir araya geliyor. Benden böyle çok sükunet olmamı isteyenleri olduğu zaman diyorum ki Allah Trabzon'dan dünyaya göndermişse bir maksadı vardır.
Eyvallah.
Yoksa diyelim ki Ege'den dünyaya gelsin.
Sayı olsaydınız belki rahat.
Daha rahat ve güzel yani. Dolayısıyla insanın iç dünyasını anlamak ve tanıma bakımından son derece önemli.
Hocam yani inşallah ileride böyle bir niyetim var. Yani gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'den insani ilişkilerle alakalı o kadar detaylı bilgiler veriliyor. Yani ilahi bir kitap, evrensel bir kitap.
Evet.
Sonsuzluğa gelmiş bir kitap ama orada iki kardeşin kavgasını, işte Yusuf'un kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a yaptıkları numaradan ağlamalarını, tuzaklarını en detaylı şekilde Allah anlatıyor ki, ey kullarım bunları kafanızın bir köşesine yazın.
Evet.
Babasınız, annesiniz, amcasınız, dayısınız, yeğenleriniz, evlatlarınız size bazen böyle kumpas yapar. Hemencecik aldanmayın. Bu ayna nöronları var ya hocam. İnsan evet, bir film seyrettiği zaman o filme seyrettiğiniz her olay ve karakter sizin beyninizde esasında canlanıyor. Siz bir bakıma aşılanıyorsunuz artık. Diyelim ki bir filmde birisi birini dolandırdı. Alt tarafı film. Ona benzer vaka geldi başınıza. Kanar mısınız? Kolay kolay kanmazsınız.
Dersini almışsan
kanmasın kolay kanmasın. Kolay. Ya evet. Dersin bak o filmde görmüştüm.
Aynen nöronlar gerçekten çalışıyorsa evet, yani.
O filmde görmüştüm bak. Demek ki böyle bir dolandırıcılık cinsi var. Ben bu işe girmeyeyim. Mesela hocam bugün acayip dolandırıcılık siteleri var değil mi?
Evet.
Yani size öyle mesajlar geliyor ki ve pek çok kardeşimiz de maalesef internet bankacılığından şuradan buradan bütün birikimini yazık bir anda kaybediyorlar ya. Bu da çok üzüntü verici. Demek ki sizin dediğiniz çok güzel. Taksitli güven.
Evet yani ihtiyat diye bir şey var. Aşırı ihtiyat da yanlış bir şey. Aşırı tedbir ama tedbirsizlik de yanlış bir şey. Bir de genel olarak bu kadar yaygın bir dolandırıcılık varsa bu konuda teyakkuzda olmak daha önemli bir şey.
Şimdi bu eseri Osman Nur Topbaş Üstad'ın eserinin babası Musa Topbaş öyle dermiş Hazretleri. Bir insana borç verirken ya sadaka gibi de verin bir bakıma. Yani gelmediğinde sadakam olsun diyecek kadar hani böyle eyvah bütün paramı vermiştim. Ben şimdi ne yapacağım değil de tamam ne yapayım arkadaş demek ki ödeyecek hali yokmuş. Sadakam olsun miktarını verin ki ahvah etmeyin diye söyler. Şimdi hocam gelelim Sabr-ı Cemil'e. Evet şimdi bu Sabr-ı Cemil meselesi bütün Kur'an-ı Kerim'de en bence dikkat çekici mesele. Ve Yunus Emre bile bunu şiire dökmüş. Ben bir Yakup idim kendi halimde. Mevla'nın ismi var idi dilimde. Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye.
Evet.
Yusuf'um götürüp alkan ettiler. Kurtlar yedi diye büftan ettiler. Kurtlara yani iftira atıyorlar.
Evet.
Yusuf'un gömleğin bilmem nettiler. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye. Şimdi ne kadar güzel böyle Yunus Emre tabii çok güzel ifade ediyor. Şimdi buradan hocam evlat kaybı kayıplar arasında en zor kayıp.
Kesinlikle.
Peki bugün modern psikoterapi, psikoloji ne yapabiliyor? Çok ciddi bir çözüm üretemiyor çünkü hocam buyurun.
Yani sonuçta psikoloji bir bilim olarak gözlem, deney ve ölçüm alanıyla sınırlı bir disiplin hocam. Bu açıdan aslında bir şey yok, yanlış yok. Yanlış olan şu, bazı psikologların ve psikoterapistlerin hakikatin sadece gözlem, deney ve ölçüm alanında olduğunu söylemesi. Bu ne demek? Ölüm mutlak yokluk demek. Şimdi mutlak yokluk kadar dehşet bir şey var mıdır?
İnsan ruhu kabul etmiyor hocam ya asla.
Evet. Şimdi o nedenle Carl Gustav Jung hocam yaratıcıyı tanımlarken o aynı zamanda bir terapisttir diyor yani. Din bir terapidir diyor. Niye? Çünkü insanın gönlüne ferahlık veriyor. Onun sevdikleriyle sonsuza kadar ayrılmadığını, tekrar bir araya geleceğini anlatıyor. Ve o bu konuda ona bir gönül genişliği veriyor. Şimdi mutlak yokluk olunca ne oluyor hocam bu durumda? Psikoloji bunu söylemek zorunda değil. Psikolog şunu demeli. Biz psikoterapinin sınırları içinde söyleyecek olduklarımız bunlar. Ama hayat psikoterapiden, bilimden ibaret değil. Sanat var, felsefe var,
din var.
Yaşamın kendisi var yani. Evet. Dolayısıyla onlarla birlikte mesela transpersonel psikoloji o anlamda bilimin sınırlarının genişletilmesi gerektiğini de söylüyor. Çok ilginç. Stanislav Grof mesela hocam diyor ki bilim öyle eskisi olduğu gibi böyle pozitivist sınırlarda kalmamalı. Mesela pozitivist sınırlarda kaldığın zaman yani sadece gözlem, deney ve ölçüm alanında hakikat vardır dediğin zaman hocam ne oluyor biliyor musunuz? Mesela sadece peygamberler değil hocam. Şairler de işte sıra dışı fikirler geliştiren insanlar da onlar da bir tür şey oluyor. Şizofren oluyor hocam.
Yani
psikotik bozukluğu var demek oluyor. Yani niye? Çünkü bunu rasyonel olarak açıklama şansınız olmuyor yani. bir şair, yani ilham ne demek? Yani bunun rasyonel bir açıklaması yok. Ha o zaman ne oluyor? Bu psikotik bir bozukluk oluyor yani.
Veya rüya görüyorsunuz, yarın başınıza gelecek bir hadiseyi görüyorsunuz.
Evet.
Bu nasıl böyle bir şey olabilir ki? Yani bu bilimi zorlayan bir şey.
Evet.
Halbuki ruhu da açıklasak, ruh gidiyor. Evet. Lef-i mahfuzdan bazı sırları alıp geliyor. Bu gayet bizim yani evet. Dini açıdan açıklaması kolay. Ama bir bilim adamı bu diyor işte beynin yanlış çalışması. İlaç vereyim de beyni durdurayım.
Evet. Mesela eş zamanlılık kavramı hocam ilginç. Bizde tevafuk dediğimiz şey. Hani tesadüf yoktur, tevafuk vardır diye yani. Mesela Carl Gustav Jung ile Einstein'ın arkadaşlığı vardır. Sohbet muhabbetleri vardır yani. Konulardan birisi eş zamanlılıktır yani. Ve eş zamanlılık şeyi fizik kurallarını aşan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisinin vurguladığı şey. Yani her şey rasyonel olarak açıklanabilecek bir şey değil yani. İşte sonuçta insanın akıl, yani biz rasyonelin karşısına hocam irrasyoneli koyuyoruz. Rasyonel akla uygun, irrasyonel akla ters. Peki aklın üstünde bir şey olamaz mı?
Olur.
İşte suprarasyonel.
Eyvallah.
Rollo May mesela bunu vurguluyor. Diyelim ki tasavvuftaki vecd ve istirak hallerini rasyonel değildir diyor. Ama bu onların irrasyonel olduğu anlamına gelmez diyor.
Akıl ötesi diyor biz buna.
Akıl üstü.
Akıl ötesi.
Akıl
evet.
Üstü bir özelliği var demek evet. Diyor.
Şimdi
dolayısıyla şeyde terapide yani bir evlat kaybını rasyonel denklemde anlattığınız zaman bir insanın sadece içini paramparça hale getirirsiniz.
Daha
yani.
Da kötü yaparsınız.
Evet. Dolayısıyla peki irrasyonel mi olacaksın? Hayır. Ama işte ruhun İlahi nefes olduğunu vurguladığın zaman o zaman anlarsın ki onun da bir bundan sonrası için de bir yaşam var önünde.
Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane terapi metodu var. Bir tanesi bir kere ümidi kaybetmek yok. Ceset bulunmadığı sürece ben bazen böyle komik gelirdi bana. Denizde 10 kişi kayboldu hani bu olanlar belli.
Evet, ceset kayboldu bulunuyor. Ne demek? Denizde kaybolduysa ölmüştür yani.
Ama değil bazen bir evet. Adam tahta parçasına yapışıyor.
Evet.
İşte deprem oluyor mesela.
Evet.
İşte 10 kişi vefat etti, 5 kişi kayıp. Hakikaten evet. Aradan bir ay geçiyor, bakıyorsunuz Bodrum katında 5 kişi canlı çıkabiliyor. Bu bir, belki buradan alınmıştır bu. Yani ceset bulunmadan ümidi kaybetmemek. İkincisi biz...
Yakup peygamber ümidini kaybetmiyor,
kaybetmiyor
değil mi?
Asla.
Yani kanlı elbise geldiği halde
yok.
Anlıyor bu kurt... olsa gömleği paramparça ederdi. Demek ki
burada
yaşama umudu hala var. Kurt hikayesi doğru değil.
Çünkü ayetin ilerisi sırasında daha sonra Bünyamin de biliyorsunuz bu sefer Mısır'da Yusuf Aleyhisselam tarafından alıkonulunca Yusuf Aleyhisselam bir mizansen yapıyor. benim diyor bu altın kupamı aldı, çaldı gibi onun şeyine koyuyor buğday zahire çuvalının içine. Sonra onu bulduruyor. Benim yanımda kalacak diyor. Onun kardeşini yani korumak, yanında bulundurmak için, ailesini getirtmek için.
Bir taktik.
Taktik. Ondan sonra. Demek ki Yusuf Aleyhisselam'da böyle çok şeyleri var, değişik. Çok zekice hocam. Bu sure baştan sona dehşet bir kurgu var ya.
Evet.
Haşa kurgu derken yanlış anlaşılmasın. Yani yaşanmışlık.
Evet.
Ama oradaki o şeylerin Kur'an-ı Kerim'e sunulması. Şimdi.
Yani mesela diyelim ki atıyorum. Bizde ideal Müslüman tipi nasıl tanımlanır hocam yani? Böyle melek gibi. Melek gibi derken de 7 yaşından küçük kız, 70 yaşından büyük kadınlar kastedilir gelenekte.
Evet.
Bunlar ne? Bunların özelliği sadece saf değil, aynı zamanda saftirik olması. Şimdi halbuki burada Yakup peygamber hemen ne görüyor? Kurt parçalasa gömlek de yırtılırdı. Ya da diyelim ki Yusuf peygamber Bünyamin'i zorla da alıkoyabilirdi.
Ama taktikle alıkoyuyor.
Taktikle alıkoyuyor yani. Dolayısıyla zekayı kullanmak kesinlikle yani bunu söylemek abesle iştigal ama evet. İşin realitesi o. Bizde sanki ahlaki bir şey yaparken zekamız ona eşlik ederse şey olur. Halbuki onun sonuçlarına bakmamız gerekiyor yani.
Yani saftirik olmak dindarlık gibi anlaşılıyor demek istiyorsunuz hocam
evet,
da.
Evet, evet.
Halbuki saftirik olmak dindarlık değildir.
Değildir.
Şimdi hakikaten Yakup Aleyhisselam orada bunu yapmış. Hocam bir de bu dedi ki insanın hem bu dünya boyutu hem ahiret boyutu var. Özellikle çocuk kayıplarında eğer hadiste geçiyor bu. Cennette diyor karşınıza cennet kuşu olarak çıkacak. Elinizden tutacak. Anne babasının elinden tutacak o genç yaşta kaybettiğiniz yavru. Sizi cennete götürmeden... Elinizi bırakmaz diyor. Hadis-i şerifte geçiyor bunlar. Şimdi bütün bu haberler, rivayetler ve hadisler evladını kaybeden anne babaya müthiş bir huzur veriyor.
Bir teselli.
Çünkü bir kere dediğiniz gibi kayıp ebedi bir kayıp değil. Yani kısa bir süre ayrıldık. Bu dünya hayatı biliyorsunuz kozmik saate göre 6 saniye. Ya bize göre çok uzun geliyor da zaten evet. Ayetlerde geçiyor. Az bir şey yaşadık diyorlar insan. Dünyada ne kadar kaldık? Bir kuşluk vakti falan diyeceğiz öbür tarafa vardığımızda.
Evet.
Ali Rıza Bey kaç sene kaldınız dünya hayatında? Ya bir kuşluk vakti, bir gece bir gündüz gibi falan. Şimdi böyle olunca bu ayrılık bir kere çok uzun bir ayrılık değil.
Evet.
Bu bir. İkincisi, bir de bu Kehf suresinde geçiyor kıymetli hocam. Allah elimizden aldı çocuğumuzu. Belki ileride çok zararlı olacaktır annesine babasına karşı. Hani Hızır Aleyhisselam bir çocuğu öldürüyor. Masum evet. Çocuğu. Diyor ki Musa sen ne yaptın ya? Bu diyor ileride diyor hem dinsiz olacaktı hem anne babasına zulme çıktı. Onu dinden çıkaracaktı şeklinde. Allah onu alarak onun yerine daha iyisini verdi diyor. Olay yani olaya bakışımız ve perspektifimiz değişiyor hocam. Bu önemli. Bir şey daha anlatacağım. Nasıl bırakacağım sözü? 95 senesinde İngiltere'ye gidiyorum. Telefonlar henüz çıkmamış doğru dürüst. Ayda bir, haftada bir zor telefon açıyoruz memlekete. Babaannem de evet. Çok böyle artık ileri yaşta vefat etmek üzere. Oğlum beni de çok sever. Oğlum dedi cenazeme gelir misin? Dedim babaanne 4-5 saatlik uçak yolculuğu. Yani gelmeyi çok isterim ama belki haberim bile olmaz. Dedim bir sene burada kararlaştıralım. Cennette buluşalım diye sözleştik.
Aha,
hocam dua ne kadar. Sözümüz inşallah gerçekleşsin. Yani ben söz verdim babaanneme.
Ay ne güzel. Yani böyle bir sözleşmeyi de ilk kez duyuyorum.
Babaannem çok rahatladı. Tamam oğlum dedi. Ne güzel.
Şey vardı hocam. Amerikan filmlerinde kötü adamlar arasında bir replik vardır. He. Cehennemde görüşürüz diye yani.
Allah'ım sana sanırım ya Rabbim.
Şimdi bu cennette görüşelim diye sözleşmek çok güzel bir şey yani.
Ama tabii çok dua edelim. Bizimlerimize de yalancı çıkmayalım.
Evet.
Ona
tabii.
Göre
hiçbir şeyin garantisi yok
ya. Düzgün olsun. Şimdi babaannem rahatladı. Aa tamam oğlum dedi öyle yaparız.
Anlaştık ya.
Şimdi gerçekten bir gün arıyorum evimi işte 2 haftada 1, 3 haftada 1 telefonlar çok sıkıntılı o zamanlar.
Gidip postanede yazılmak gibi miydi?
Öyle o kadar kötü değildi ama işte şeyden arıyorsunuz böyle ne o anksiyonlu telefonlar vardı o zaman. Düşüyor düşmüyor hatlar falan. Bu sefer dediler ki oğlum babaannem vefat etti. 3 gün önce defnettik gibi yani. Şimdi bakınız inanç ahiret inancı bu insandaki kayıp. Yani artık gitti artık bir daha gelmez gibi bizde elhamdülillah Müslüman kesimde, inanan kesimde böyle bir ümitsizlik, depresyon, kaygı bizde yok Allah'a şükür.
Evet hocam öte aleme inanç olmadığı zaman insanlar 2 şeye birden üzülüyor. 1 kaybına üzülüyor, 2 kendi yok olacağına da üzülüyor.
Çok güzel bir şey söylediniz. Sadece karşıya değil kendimize de
evet. Aslında. Bu. Çünkü niye? Mutlak yokluğa gidiyorsun kapkaranlık ve hiçbir şey yok yani. Hiçbir izahı yok. Aklın alacak olduğu bir taraf yok. Çok ilginç hocam. Mesela Freud ölüm konusuyla ilgili olarak o id, ego ve süper ego tanımlaması var diye insan temelinde id olarak görüyor. İd de yani bildiğin en hastalıklı şey. Yani temelde insana hastalıklı olarak kabul eder. Kriminal bir vaka olarak görür. Her türlü suçu işleyecek bir karakter olarak görür. Toplum onu sadece şey eder, terbiye eder. Özünde bir iyilik yoktur. Halbuki İslam geleneğinde insanın özünde iyiye yönelik de var, kötüye yönelim de var. Ama doğuştan harekette aktif olan iyiye olan yönelimidir. Kötüye olan yönelimi sonradan aktifleşir yani. Şimdi der ki id ölümü anlayamaz. Dolayısıyla ölüm konusu hocam mesela pozitivizmle birlikte 18. yüzyıl aydınlanma felsefesiyle birlikte kenara itilmiştir.
Bizim ecdadımız mezarlıkları camilerin etrafına yapmış, şehrin merkezine yapmış.
Evet.
Modern hayatta bir kere mezarlıklar şehrin çok
hocam,
dışında.
Hocam aynı bunun bir tezahürü işte. Çünkü ölümü görmek istemiyor. Niye? O çünkü mutlak yokluk. Mesela eskiden insanlar nerede ölürdü hocam?
Evinde
dostlarıyla vedalaşırdı. O ölümün yaklaştığını eski insanlar anlıyordu yani. Ve helalleşmeler başlıyordu karşılıklı.
Ne güzel ya.
Ama sonra ne olacağım? Hastanelerde terminal bölümleri var. Terminal ne? Gidiyor hocam.
Gidiyor.
Gidiyor. Benim bir yeğenim diyeyim terminal bölümünde hemşireydi. Bazen diyordu Ali abi işte bugün 10 paket yaptık. Paket yapma dedi ya. Hocam. Bildiğin paket yapıyorlar tabut. Yani.
Tabut.
Şimdi şey yok. Sevdikleri yok, yapayalnız vesaire. Yani ne oldu? Ölüm şey oldu, dışlandı. Bir tür şey, irrasyonalite olarak görüldü.
Hatta o cenazeyi eve de getirmiyorlar. Tabii, hastaneden tabii. doğru camiye gidiyor. Tabii, tabii. Böylece ölümden olabildikçe kaçarak evet. bir cenazede bir 15-20 dakika orada bir namaz kılınıyor falan. İşte aile yakınları belki mezara gidiyor. Hadi 1,5-2 saat olsun. 1,5-2 saatte ve artık o mütevaffa zatı da son sözlerini duymadan gönderiliyor öbür tarafa. Hakikaten çok acı verici bir şey. Halbuki eski Türk filmlerinde bile olurdu. Artık bu son anı gelmiş, 3 ay hayatı kalmış. Gitsin evinde güzelce yaşasın, evet. sevdikleriyle, akrabalarıyla vedalaşsın denirdi. Şimdi maalesef ölecek adama bilmem anjiyo yapıyorlar. Ölecek adama böbrek nakli yapıyorlar. Ya ölecek artık %100. 3-5 gün daha acı çekerek belki ömrü uzayacak. Tabii doktorlar işte ben karışmam. Karışmak için söylemiyorum
doktor
ama.
Doktor yapmak zorunda ama sonuçta şey. Biraz da insanlar mesela bazı insanlar kendilerini çok iyi biliyor. Şeyi kabul etmiyor. Yani bu aşamadan sonra diyor artık tedavi değil. Yani bu bir yolculuk başlıyor. Benim bu yolculuğa hazırlanmam lazım şekline dönüştürüyor. Şeyde ilginç bir şey hocam. Mesela transpersonal psikoloji ile birlikte ölüm tekrar şeyin gündemine girdi. Psikolojinin gündemine girdi yani. Ha bu arada yeri gelmişken Profesör Doktor Erol Gökhan'ın Ölme diye bir kitabı var. Sonra başlığı değişti. Hoşça Kal oldu zannediyorum. Kitabın adı Alfa Yayınları'nda çıkmıştı. Yani psikoloji artık şey. Yani mesela niye transpersonal psikoloji? Çünkü transpersonal psikoloji hocam psikolojideki yetersizlikleri görerek kadim öğretilere doğru da açılması. Bunlardan bir tanesi de tasavvuf. Tasavvuftan da yararlanıyor ve çünkü doğum ve ölüm Grof şey diyor. Yani doğum A ise ölüm Z'dir. Bu A'yı ve Z'yi bir araya getirmediğin zaman mesela diyelim ki yaşamın anlamı nedir? Ama ölümün anlamını vermeden yaşama bir anlam veremiyorsun. Çünkü bunlar ve doğaya baktığımızda ölüm ve yaşam birbirini besleyen ve dengeleyen şeyler.
Şimdi
yani.
Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Hep doğum günleri kutlanıyor modern hayatta. Batı'da biliyorsunuz mu? Evet. Doğum günleri çok önemlidir. Hediyeler alınır. Hatta ben geçen Avustralya'dan geldim. 18. doğum gününde de araba alma. O yani neredeyse artık
kural.
Kesinleşmiş kural. Siz 18'e girince bir araba paketleniyor size. Aletle beraber buyurun arabanızda. Ya peki doğum günü kutluyoruz da bir de ölüm günü var. Bunu kutlayan bizim sufiler olmuşlar. Çünkü tasavvufta tefekkür mevt dediğimiz her sufi salik maneviyat yolcusu sabah kalkar seher vaktinde ölümünü düşünür. Allah hesap vereceğini düşünür. Tabi hesap vereceğini düşündüğü zaman da ona göre güzel yaşar. Günlük evet. Hesap kitap yaptığı için duygularının, hayatının hastasını değerlendirdiği için de öleceği zaman insanlara borçlu ölmez. Hem duygusal hem maddi olarak ya yani şunun kalbini kırdım, onu dövdüm, bunu yaraladım, şu falancadan borç aldım, ödemedim gibi bir sıkıntı olmadığı için Hazreti Mevlana buna Şeb-i Arus demiş. Düğün gecesi. Sevgiliyle buluşma gecesi demiş. Yani bizim sufiler o transpersonal psikolojiye ışık tutacak çok güzel donelerimiz var elimizde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önce ölünüz hadisinden yola çıkarak sufiler her sabah seher vakti pek çok tarikatlarda ölüm tefekkürü yaparlar. Yani siz çok güzel bir şey söylediniz. Yani evet. işte bu modern hayatta iş yarım. Doğum günü kutluyorsunuz. Çok güzel. Doğduğunuz gün mübarek. Her sene o günü işte hediyeleşiyorsunuz. Parti yapılıyor. Mumlar üfleniyor. Pasta kesiliyor falan. De.
Bir de doğum gününde annenin de çok öne çıkması gerekirken çocuk sadece doğan kişi öne çıkıyor. Öyle değil mi hocam? Halbuki doğum gününde en çok kutlanması gereken şey.
Annenin yaptığı fedakarlık değil biliyorsunuz.
Evet. Hocam bu arada Amerika'da Missouri Üniversitesi'nden Kenneth Weil bir araştırması var. Ölümü düşünmek, mesela psikologların bir kısmı bunu savunur. Ölümü düşünmek insanı kötümserliğe, karamsarlığa yöneltir diye. Çok ilginç. Weil'in araştırmasında hocam bir gün ölümü tadacağını düşünen insanlar. Yani ölümü ara ara tefekkür eden insanlar diyelim yani. Bunların motivasyonları çok daha yüksek. Hayatın kıymetini daha fazla biliyor.
Çünkü bu ömür diyorsunuz falanca vakitte her an bitebilir. Ona evet. göre hazırlıklarımı iyi yapayım. Yani daha çok çalışayım. Hazırlıksız hani ayette geçiyor. Fetezevvedu, azıkların. Azıkların da en hayırlısı takvadır diyor. Biz şimdi bu dünyada yani hadiste geçtiği üzere ahiretin tarlası diyoruz. Çok ekelim ki öbür tarafta çok biçelim.
Evet.
Ama şimdi modern insan diyor ki ya bu dünya hepsi bu işte. Niye çok ekeyim ki? Ekmesem evet. de olur keyfime bakayım. Hedonist. Yaşayayım diyor falan.
Hocam mesela çok ilginç. Diyelim ki Roma nasıl bir kültürdür, Roma İmparatorluğu Hristiyanlık öncesi? Pagan bir kültür. Ama orada mesela diyelim ki bir general hocam savaş kazanmış, Roma'ya geliyor. Büyük bir törenle karşılanıyor. Töreninde hocam zafer turu atarken arkasında bir köle bir çelenk tutuyor. Çelenkte ne yazıyor biliyor musunuz hocam? Memento mori. Fani olduğunu unutma. Fani. Gelip geçici olduğunu unutma. Onun devamı var, devam ediyor. Sadece bir insan olduğunu hatırla. Arkana bak, sadece bir insansın, hatırla. Yani ölümlü olduğunu. Şeye gitmiştim, tiyatroda. Oedipus kompleksi ile ilgili bir tiyatroydu. Büyükşehir Belediyesi'nin. Biraz eski zamanlar hocam. Şeyde, tiyatroda mesela birbirini tanımayan insanlar birbirine ölümlü diye hitap ediyordu.
Çok ilginç.
Ölümlü diye hitap ediyordu.
Bunun bir benzeri bizim kültürümüzde, yani padişahlar cuma günü cuma selamlığına çıkıp cuma namazına giderken
evet.
Yolun iki tarafına halk böyle kümelenir. Padişahım gururlanma, senden büyük Allah var. Şimdi padişahsın, askerlerin evet. Takmışsın peşine, insanlar size böyle geçit alanı açmış. Bir alay-ı vala ile cumaya gidiyorsunuz. Şimdi orada padişahım sakın havaya girme. Bir gün sen de öleceksin. Ne kadar dehşet güzel bir... Yani ölüm bizim aslında bu hareketlerimizi dengeliyor. Ölüm olmasa insan istediği gibi yaşar. Vurar, evet. Kırar, zulmeder, çalar, çırpar. Ya diyorlar ki kardeşim bir de buranın öbür tarafı var diyor. Hani bizim dilimizde.
Evet.
Buranın bir de öbür tarafı var derler.
Evet.
Böyle zulmedenlere. Şimdi bu bize ne yapıyor? Engel oluyor. Hiç ölmeyeceğimizi bilsek, öyle bir şey mümkün olsaydı keyfimizi yaşardık. Yani güçlü haklı olurdu. Gücün evet. Miktar her şeyi elde ederdiniz. Ama böyle bir şey yok.
İşte burası hocam şey, başta söyleyecektim unuttum. Psikolojide hocam bağlanma teorisi var.
Hocam uzunsa bunu haftaya şey yapalım.
Sadece o zaman başlık olarak söyleyeyim. Bağlanma teorisi
haftaya bunu
şu,
devam edelim.
Bebeklik ve çocukluk döneminde anne babaya bağlanma performansı sonraki insanlarla ilişkilerine de çok yansıyor.
Hocam çok güzel bir konuya girdik. Haftaya buradan başlayalım inşallah.
Olur hocam.
Bu bağlanmayla alakalı. Bu hafta biraz sabrı cemili, biraz da ölümü konuştuk. Yani ölümü şu manada konuştuk. Ölüm bitiş değildir. Kaybettiğimiz yavrumuzla, sevdiğimiz eşimiz olur, annemiz olur, arkadaşımız olur. Öbür tarafta buluşacağız inşallah. Esas buluşmanın yolunu hazırlamak lazım.
Evet. Mesela hocam konuştuk. Gökyüzünden yağan bir damla su, bir yağmur. Yani denize döneceği için hiç şey etmez ki, sorun etmez ki.
Ya üzülür mü işte.
Niye ben? Oradan gelmiş, gene oraya dönüyor.
Eyvallah. Biz de inşallah o maneviyat denizine doğru gideceğiz.
Evet.
Çok teşekkür. Ağzınıza, i̇nşallah. Dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli hocam. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.